Ayrım 20.
Lukas, Yugoslavya Büyükelçiliğine sığındı ve ayaklanma bastırıldı. Budapeşte de uygulanan zulme rağmen hala umutluydular. Elbe'nin doğusundaki halklar bir yumuşama özlemi içindeydi. Büyük bir planın insan oyuncakları olmaktan kurtulmak istiyorlardı. Yaratıcılarını da gölgede bırakmaya başlayan dev bir fantazide figüran olmaktan bıkmışlardı. Heyecanlı bir yıl olmuştu. Ben yılbaşını annenle geçirmek istemiştim. Onu her şeyden çok seviyordum ve evin sadece ikimize kalması çok sık başımıza gelen bir durum değildi. Şu anda evi arkadaşlarla doldurmak yazık olacaktı. Bütün bunları kendisine anlattığımda o boğazdan gelen bulaşıcı kahkahalarından birini attı. Bir öğleden sonrasıydı. Sevişmenin yorgunluğuyla yatakta yatıyorduk. Gertrude ülke dışındayken sevişmelerimiz çok daha rahat olurdu. Başımı memelerine dayayarak vücut kokularını içime çektim. Çok güzelsin. Yeni koparılmış bir zambak gibi kokuyorsun. Helge fikrinden vazgeçmeye niyetli değildi. Yılbaşı gününü birlikte geçiririz. İkimiz yatakta. Ama akşam bir parti vermeliyiz. Bütün işaretler hayırlı. Yani artık korkuyla donmuş değiliz. Bunu Macarlara söyle. Vladi, mazeret istemem. Evet mi, hayır mı? Şimdi üzerimde oturuyordu. Ellerini sanki boğacakmış gibi boğazıma sardı. Pes ettim. Helge güldü. Kucaklaştık ve anlaşmayı mühürlemek için seviştik. Vladi, efendim, bana bir gün okumama izin vereceğini söylemiştin. Şimdi neden olmasın? Çünkü daha çok ham, tamamlanmamış ve hoşuna gitmeyecek. Bundan ne çıkar ki? İçimi çekerek kalkıp masama gittim. Masa üzerindeki karışıklık arasında el yordamıyla bir kağıt buldum. Kağıdı Helge'ye verip elbiselerimi aramaya gittim. Helge kağıdı göğsüne bırakıp benim giyinmemi seyretmeye başladı. Sonra yataktan fırladı, kalın mavi pantolonunu ve örgü yün kazağını bulup giyindi. Karl, onu kendisinin tahmin edemeyeceği kadar aradığım zamanlar vardır. Şiirimi iki kere okudu. BB için. İlhamın uçup gittiği uykusuz uzun geceler, tabula rasa. Sonra rastgele hayaller uçuşur. Uysal düşünceler gelip geçer. Çoğu gece böyle. Sonra ayda bir. Hayır, abartıyorum. 6 ayda 2. Bir kıvılcım. Kalem kağıt üzerinde kayar. Çok geçmeden dolar sayfa. Bir yılın işi tamamlanmış. Onun için de böyle miydi? Yoksa elleri sayfa üzerine Niagara gibi mi çağlardı? Gelecek hafta yine mezarını ziyaret edeceğim. Geçerken Hegel'in istirahatgahını selamlayacağım. Ve soğuk yeni mermer üzerine kırmızı güller serpip ülkemizi temizleyeceğime söz vereceğim. Berlin, 12 Ağustos 1956. Helge şiirim konusunda ne düşündüğünü söyleyemeden kapı vuruldu. Helge kombinin üstünden saatini alıp baktı. 6'ydı. İnsanı sinirlendirecek kadar dakik olan gel arttı mutlaka. Ötekiler daha yarım saat gelmezlerdi. Şiiri yanına alıp Gerard'ı buyur etti. Gerard'ın ne düşünüyorsun diye sorduğunu duydum. Fena değil. Son 3 satırdan pek emin değilim ama. Okuyabilir miyim Vladi? Helge Gerard'a şiiri uzattı. Gerard şöyle bir bakıp başını salladı. Yak bunu Vladi. İyi değil. Bir kere çok duygusal. Brecht duygusallıktan nefret ederdi. Gerard da. Ben sadece sırıtarak kağıdı elinden aldım, buruşturdum ve kül tablasına koyup yaktım. Helge bir çığlık kopardı. Hayır Vladi, sersem adam. Ama boşuna bağırıyordu. Sadece ben şiirin kafamda olduğunu ve bir gün daha iyi şeklini çıkaracağımı biliyordum. Ne var ki olmadı. Sadece eski halini hatırlayabildim. Annem bu okuduğunun yıllar önce yazdığım biçimi olduğunu sana doğrulayacaktır. Annene, Gerard haklıydı ve sen yanılıyordun sevgili Helgem dedim. Biz sadece acımasızca nesnel baktığımız takdirde başarılı olabiliriz. Bizi yönetenlerin aksine kendimizi tanıyacak ve eleştireceğiz. Gerard piposunu yakarken başını salladı. Helge ile benden 1 yaş büyük, 19 yaşındaydı. Piposu henüz birkaç haftalıktı. Ama yoldaşlar dedi Helge, ikiniz de son hızla karşıt kutuplara koşuyorsunuz. Sizin için eleştirinin tamamen yıkıcı olması gerek. Kapalı bir mezara havanın girmesi gibi. Gerard gülümsemeden, iyi söyledin dedi. Tam üstüne bastın. Biz bu Stalinci mezar içindeki her şeyi söndürmek istiyoruz. Her şeyi mi diye sordu Helge yakınma dolu bir sesle. Her şeyi mi? Dacın temellerini de mi? Özellikle onları diye alay etti Gerard. Konuşmamız kapının vurulması, garip sesler ve kahkaha çınlamalarıyla kesildi. Ben hep rejim fanatikleri olan komşulardan korktuğumdan fırlayıp kapıyı açtım. Önce bir sessizlik oldu. Sonra eski asker kaputları giymiş olan Eric, Hayde, Helen, Alexander ve Richard hazır ola geçti. Beni görmezden gelip başımın üzerinde bir noktaya bakarak kaz adımlarıyla içeri girdiler. Kapı arkalarından kapandıktan sonra da kaputlarını çıkarıp kendilerini yere attılar. Herkes kahkahalarla gülüyordu. Oda geniş, atmosfer ciddiydi. Pencerelerden giren gri ışık hemen hemen kaybolmuştu. Masanın üzerindeki küçük Lenin büstünün yanında İtalyan Komünist Partisi'nin haftalık yayın organı Rinascita gazeteleri duyuruyor, onun yanı başında ise eski bir Rus semaveri fokurduyordu. Çay servisi yapıldıktan sonra Gerard toplantıyı açtı. Herkes bir dürüstlük ayininde gibiydi. Bu duyguyu bildiğine eminim Karl. Ciddi bir olay nedeniyle lideriniz hepinize birden hitap ettiğinde de aynı şey olur sanırım. Bizim durumumuzda dacı ve dünyayı değiştireceğimize olan inancımızın sonucuydu bu. Hepimiz iktidar partisinin gençlik kolu üyesiydik. Bu küçük toplantının yasa dışı olduğunu, ihbar edildiğimiz takdirde üniversite ve birlikten atılacağımızı, iç sürgüne ya da bir fabrikada çalışmaya gönderileceğimizi biliyorduk. Oradaki herkes geleceğimizin mahvolup yaşamlarımızın alt üst olabileceğinin farkındaydı. Riskleri herkes bilmesine rağmen kendimizi tarihin girdabına atmaya da hazırdık. Bizim beğenilerimize, umutlarımıza, emellerimize düşman olan Dutch, komünizmde reform yapmak, yeniden yaratmak, onun yerine insanca bir sosyalizm getirmek istiyorduk. Macar ayaklanmasının Sovyet tanklarıyla bastırılması, eski sistemin uzun süre aynı şekilde devam edemeyeceği duygusunu güçlendirmeye yaramıştı sadece. Ancak insanlar korkularını tümüyle üstlerinden atamadıkları gibi doğru yolda olduklarından da tam emin değillerdi. Bir tek şeyden emindiler. Kendi adlarına işlenen cinayetler karşısında daha fazla sessiz ve edilgen kalamazlardı. Rejimin yalanlarını duymamak için çocuklar gibi kulaklarını tıkayıp yaşamaya devam etmek istemiyorlardı artık. Yoldaşlar, Gerard'ın sesi hafifçe titriyordu. Sayımız hala çok az ama hiç kuşkunuz olmasın çoğalacağız. Tüm yaşamımız boyunca hep bir tasmanın ucunda yaşadık. Vladi talihliydi. Bizim gibi Nazi Almanyası'nda doğmadı o. Acınası bir yüzyılda yaşıyoruz. Moskova ve Budapeşte'deki olaylar suskunluğun zincirini kırdı. Sesimizi duyurmak, Dutch'ta bizim gibi düşünen yoldaşlarla ilişki kurmak ve ülkenizin gerçekten demokratikleşeceği günleri düşünerek çalışmak zorundayız. Ruhlarımızı kavuran bürokratlar yalan ve ikiyüzlükten oluşan bir piramit diktiler. Onların dünyasını yıkmadığımız takdirde çok daha beter başka güçler yükseleceği de muhakkak. Bu doğrultudaki konuşmalar arada bira, peynir, ekmek ve jambon molası verilerek 4 saat devam etti. Hepimiz buruk bir ses tonuyla konuşuyor, kişisel trajedilerimizi dünyanın kolektif deneyimiyle birleştiriyorduk. O gece kimse aşırı bir tutkuyla konuşmadı denebilir. Ne gök gürültüsü vardı, ne şimşek. Birbirimizi sakince, acele etmeden, düşünme payı bırakarak kışkırtıyorduk. Duygusuz olduğumuz için değildi bu. Hepsinin içinde yetiştikleri Nazi dönemini karakterize eden demagojinin bilinçli bir reddiydi. Nazilik ilk elden tanıdıkları bir yaşam biçimiydi. Radyoda bitmek tükenmek bilmeyen demeçler, dikkatle düzenlenmiş Nazi gösterilerine zorunlu katılmalar, okulda Horst Wessel şarkısı, Almanya'nın içinde ve dışındaki Reich düşmanlarına körü körüne nefret duyma. Tüm bunları seni sıkmadan nasıl yazabiliyorum Karl? İsrailli dostum Jorlots'u hatırlıyor musun? En çekindiği şey annesiyle babasının 1936'da terk ettikleri Polonya kasabasını hatırlamalarıydı. Orada şimdi Yahudi yok. Joe bilmek istemiyordu. Oysa sen hala Almanya'da yaşıyorsun ve o yüzden bilmek istersin diye düşünüyorum. Yoksa sadece ben mi senin bilmeni istiyorum? Saat gece yarısını geçtiğinde konuşacak şey kalmamıştı. Karar zamanı gelip çatmıştı. Gizli bir örgüt mü kurmalıydık? Bir yeraltı gazetesi çıkarıp dağıtacak maddi ve moral kaynaklarımız var mıydı? Yoksa korkmuş ve şaşkın bir kuşağa silaha sarılma çağrısı yapmak, bir manifesto hazırlayıp yayınlamak daha akıllıca mı olurdu? Bizi babaannenin evi dışındaki dünyaya çağıran Helen Kushner oldu. Walter Janka bugün tutuklandı. Hepimiz şoka girmiştik. Janka, Dutch'ın en saygın yayıncılarından biriydi. Gençliğinde Nazi cezaevinde yatmıştı. Eski Reichstag'da komünist bir milletvekili olan ağabeyi Albert, Nazilerce dövülerek öldürülmüştü. Walter cezaevinden yanlışlıkla salıverilince Prag'a kaçmış, oradan İspanya'ya geçip Telman Tugayı'nda çarpışmıştı. Yenilgiden sonra Anna Segers de Meksika'ya gitmiş, orada bir komünist gazetesi çıkarmıştı. Geçmişi çok iyi bilinirdi. Dutch'ın seçkin aydınları arasındaydı. Ulbricht'in onu güncel ortodoks çizgiye uydurma çabalarına inatla direnmişti. Yayın evi eleştirel beyinler açısından tam bir vaha işlevini görüyordu. Janka'nın bir Dutch cezaevinde yattığı düşüncesi hepimizi öfkelendirmişti. Boğulur gibi bir sesle "Nereden biliyorsun?" diye sordum. Annem bu öğleden sonra Anna Segers'teydi. Walter Anna'nın yayıncısıydı. Biri kendisini uyarmak için telefon etmiş. "Neden Janka?" diye Gerhard şaşkın bir sesle sordu. "Berlin'de ondan daha sadık bir komünist bulunmaz." Lukas'ı bastı diye, dedi Helen. Lukas, Budapeşte ayaklanmasını sözle desteklemekle kalmayıp, Nagy'nin kabinesinde de bakan oldu. Böylece Lukas yoldaşın hain ve dönek olduğu ortaya çıktı. Ulbrichtçi mantık elbette adamın yayıncısını da suçluyor. Tabii bu çarpık mantığa takla attıracak şair de öldü. Neden Brett öldü de Ulbricht yaşıyor sanki? Lukas onun cenazesinde konuşmuştu. Neden Brett'in cesedini mezarından çıkarıp yargılamıyorlar? Bu düşünce hepimizi keyiflendirmişti. Gerhard yere yattı. Richard, Alexander ve ben kalkıp gizli polis pozuna girdik. Vladi, Brett yoldaş, sizi cezaevine götürmek için emir aldık. Gerhard, ben ölüyüm. Richard, zaten hep öyle derler. Kaldırın şunu çocuklar. Gerhard kaldırılıp kanepenin üstüne atılır. Vladi, bana bak Brett. Sen kendinin ölü olduğunu biliyorsun. Biz de senin ölü olduğunu biliyoruz. Yine de hükümet senin tutuklanmana emretti. Gerhard, bunun için biraz geç kalınmadı mı? Vladi, burada asla geç kalınmaz. Gerhard, cesedim neden tutuklandı? Richard, onu karına sor. Helge, Bertie, Lukas'ın cenaze töreninde konuşma yaptığını söylüyorlar. Hepimizin bildiği gibi Lukas bir haindir. Gerhard, onun Aklın Yok Edilişi başlıklı bir kitap yazdığını biliyorum. Burada akıl dışı düşünce biçimlerinin faşizm ve gericiliğin yükselmesine yol açtığını göstermişti. Gerçi Ulbricht buradaki savı pek anlamadı ama... Bu kadar maskaralık yeter lütfen. Yeter artık. Helen'in sesindeki bir şey hepsini susturmuştu. Dönüp baktılar. Size Janka'nın tutuklandığını, neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamanız için söyledim. Siz de rol kesmeye başladınız. Nasıl bir risk altında olduğumuzu görmüyor musunuz? Burada kimse rol yapmıyor. Haftalardır konuşuyoruz. Mutlaka bir şeyler yapmalı. Helen, fikir değiştirmişsen bunu anlayışla karşılarız. İstersen gidebilirsin. Aptallaşma Gerhard, dedi Helen. Ben ne yapmamız gerektiğini tartışmamızı istiyorum. Hiçbiriniz somut bir öneri getirmediğine göre... Kısa bir manifesto hazırlamamızı önerebilir miyim? Vladimir'in bir taslak hazırlamasını ve haftaya toplanıp onu tartışarak onaylamamızı teklif ediyorum. Kabul mü? Herkes başını salladı. Çok iyi, dedi Helen. Şimdi evlerimize gidebiliriz. Bir dakika, dedi Helge. Haftaya yılbaşı. Vladi'yi bir parti vermeye ikna edebildik. O sabah buluşup manifestoyu konuşuruz, sonra da hepiniz hazırlıklara yardım edersiniz. Tamam mı? Hepsi de isteksizce, tamam dediler. O gece komplocu arkadaşlarım gittikten saatlerce sonra masamın başında oturup çeneme uçlarımın içine alarak daktilomdaki boş kağıda baktım. Helge yan odada derin uykudaydı. Kendi kendime uzun ve tehlikeli bir işe giriştik dedim. Yerel parti kodamanları bizi ezmezse Moskova ezer. Sonra da parmaklarım ağır ağır harekete geçti ve boş sayfanın üstüne bir başlık yerleşti. Gerçek bir dacın doğum manifestosu. 10 yıllık totaliter yönetim ve demir disiplin halkımızın kendini ifade ve örgütlenme yeteneğini elinden almış bulunuyor. Alman faşizminin ulusumuza yaptıklarından sonra daha feci sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu ulus kendini yönetmeyi, kendi kaderine hakim olmayı hem bürokratik yönetimden hem de ülkemizin batı tarafında hüküm süren tüketici kapitalizminin ölü elinden kurtulmayı özlüyordu. Daç yurttaşları savaşın sonunda özgürlük, eşitlik ve uluslararası kardeşlik umutları beslerken, umutlarımız Moskova'nın ve onun bu devleti yönetmek için gönderdiği insanların bürokratik amaçlarıyla baştan beri çatışmıştır. Bundan sonra işçiler sosyalist kazanımlarının kağıt üzerinde kaldığını fark etmişlerdir. 1953'te reform istedik. Çok partili sistem, sendikal haklar, basın özgürlüğü olsun istedik. Ancak Daç, sosyalizmi yurttaşlarına bütün Batı Alman yurttaşlarının normal olarak sahip olduğu ve Rosa Luxemburg'un kendine sosyalist diyen her sistemin sağlığı açısından yaşamsal önem taşıdığını belirttiği hakları vermemiştir. İşçilerin ayaklanmaları bastırılmıştır. Halk yılgınlık içindedir. Toplum yaşamının her alanında büyük bir atalet hakimdir. İşte propagandacılarımızın farfaralarını balona döndüren de bu başarısızlıktır. Manifestonun ilk taslağını tamamladığımda saat sabahın 3'ü olmuştu. Dışarıdaki dondurucu soğuk evin içine de sızmıştı artık. Çalışırken ne kadar üşüdüğümü fark etmemiştim. Soyunup yatağa girerken titriyordum. Helge düzenli soluklarıyla derin bir uyku çekiyordu. Vücudunun yaydığı sıcaklık dayanılır gibi değildi. O benim sevgilim, yoldaşım ve dostum diye düşündüm. Sadık ve tutkulu. Ona güvenebilirim. Kimseye itiraf edemediğim şeyleri anlatırım. Belki de annem bunu içgüdüsel olarak anlıyor ve bu nedenle ondan hoşlanmıyor. Budala Gertrud. Onu kucakladım. Uyur bir vaziyette o da beni kucakladı. Çok geçmeden sıcaklığı benim vücuduma da geçmişti. O günün olaylarını düşünmeye fırsat kalmadan ben de uyumuşum. Bir hafta sonra yılbaşı sabahı yaptığımız toplantıda manifesto onaylandı. Çoğaltılması için son düzeltmeler yapıldı ve bütün büyük kentlerde gönderileceği sempatizanlar listesi çıkarıldı. Aylardır sonu gelmeyen tartışmalar yapmıştık. Kimi zaman kendi konuşmalarımız bizim için anlamsız bir gürültü kaynağı olmuştu. Emekçiler, demokrasi, özgürlük, bürokrasi, diktatörlük, aydınlar, sözcükler. Şimdi bunları bir şey uğruna kullanmaya, öne çıkmaya, harekete geçmeye, tarihle yüz yüze gelmeye, kurşuni bulutların altındaki masmavi gökyüzünü ortaya çıkarmaya karar vermiştik. Herkes erken gelmeye başladığından saat 10'da ev dolmuştu. Genç bedenler her yana yayılmıştı. Gertrud'un Rus vodkasıyla desteklenen genç ruhlar capcanlı ve umursamazdı. Oturma odasında bir yergici masanın üstüne çıkmış Ulbricht taklidi yapıyordu. İzleyiciler en ufak bir sinirlilik belirtisi göstermeden kasıklarını tuta tuta gülmekteydi. Yüzümde kendimden memnun bir ifadeyle Gerard'a, "Geçen yıl buna cesaret edemezlerdi," dedim. 20. kongrenin ruhu bu. Piposunu içerken zarif bir poz almaya çalışan Gerard başını sallayarak beni onayladı. Küçük girişimimiz açısından belirtiler iyi görünüyor. Konukların Moldavya şarabı içtikleri mutfakta ellisine merdiven dayamış bir kadın nutuk çekmekteydi. Sanatıma çok değer verdiğimi düşünüyorsunuz. Oysa aynı fikirde değilim. Benim tek görevim kendi rüyalarımı anlatarak okurlarımı kendime sırdaş etmektir. Sizin, Dac'ın veya bizi yöneten o keçinin rüyalarını değil. Kolektif sanatın estetik değeri yoktur. Edebiyatın her şeyden bağımsız, kendine özgü bir değeri vardır. Her şeyden. Ondan 10 yaş kadar daha büyük olan beyaz saçlı arkadaşı buna güldü. Yine yanıldın şekerim. Bu senin söylediğin başyapıtlar için geçerli, istisnalar için. Geriye kalan için sanat, her şey gibi insan zihninin bir ürünüdür ve çabuk tüketilmeye yöneliktir. Bozulabilir bir maldır. Sosyalist gerçekçi süprüntüler kapitalist pislikten ne daha iyidir ne daha kötü. Ben onlara hitaben yazdığım okurun artık var olmadığını fark edince yazmayı bıraktım. Arkadaşı, o zaman da her tarafından boks açılıyordu, şimdi de dedi. Yandaki odadan gelen sesler gece yarısına 2 dakika kaldığını bildiriyordu. Radyoda yeni yıl çanlarıyla birlikte herkes şarkı söylemeye başladı. Gerhard milleti susturdu. Yoldaşlar, Bertolt Brecht'in anısına içelim. Bertolt Brecht'e, özgürlüğe dedi biri. Özgürlüğe diye bütün daire inledi. 1 saat 2'yi çalmadan az önce Helge ile nişanlandığımızı bildirdik. Kahkahalar ve şerefe kadeh kaldırmalar devam etti. Ancak ertesi sabah Gertrude geldiğinde hepsini unuttum. Ona her şeyi anlattım. Bana Vladimir demeye başladı ki bu da öfkesini gösteren kesin bir belirtiydi. Ben tek başına yaşayan bir büyücü değilim Vladimir. Senin annenim ve şu anda toplantıma 1/2 saat geç kalmış durumdayım. Bir gün için bana yeteri kadar hakaret ettin. Gerisine yarın kahvaltıda devam edebilir miyiz? Ben bir şey söylemeden odadan ve evden çıkmıştı. Amacım ondan öfkeli bir yanıt almak ve bu arada gizli bazı gerçekleri öğrenebilmekti. Ne var ki umduğum gibi olmamıştı. Aradan haftalar geçmiş, Gertrude hala yumuşamamıştı. Kendisine hoşlanmadığı bir gelin getirdiğimden beri aramızda soğuk rüzgarlar esiyordu. Bense Helge'nin dürüstlüğünü büyük bir şevkle savunuyordum. Babasının Lüteryen bir rahip olması Helge'nin kusuru değil. Senin baban da bir burjuvaydı. Onu yine de severdin. Benim babam Belsen'de öldü. Demek Helge'nin babası da ölseydi bir çekincen olmayacaktı. Onunla neden evlendin ki? Gerekliydi. Neden? Hamile miydi? Sence bu yeterli bir sebep mi olurdu? Hamile mi söyle? Hayır. İyi. Helge'nin ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları da bir işe yaramadı. Gertrude asla kaba birisi olmasa da insana acı veren bir resmiyeti korumakta ısrar ediyordu. Nitekim döndüğünden birkaç gün sonra evin kendisinin olduğunu, genel denetimin Helge'de olmayıp kendisine kalacağını açıkça belirtti. O güne kadarki bütün tartışmalarımıza ve öfkeli çıkışlarına rağmen Gertrude'u zarif, zeki ve duygulu bir insan olarak görürdüm. Şimdi karşıma çıkan yanı beni kesinlikle çok şaşırtmıştı. Bir öğleden sonrasında Helge'nin yokluğundan yararlanarak Gertrude'dan benimle açık konuşmasını istedim. Sanki yabancıymışım gibi yüzüme baktı ve karşılık vermeyi reddetti. Neden böyleydi? İyi bir Yahudi anne olarak benim hayatıma bir kadının karışmasına ya da ondan gizli işler çevirmeme kırılmasını anlayabilirdim. Evini, bütün zamanlarını kendisininkinin hemen yanındaki küçük yatak odasında geçiren genç bir çiftle paylaşma düşüncesinin onu çıldırttığı da söylenebilirdi. Gece boyunca fısıldaşmalarımız ve seslerini bastıramadığımız arzularımız onun kendi evinde yabancı gibi kalmasına yol açmış olabilirdi. Bunların hepsi normaldi. Ancak acaba hepsi bu kadar mıydı? Yoksa başka gizli sebepler de mi vardı? Kendi geçmişiyle ilgili kendisini korkutan bir şey. Mesele hırs olamazdı. Benim için planladığı bir kariyer zaten yoktu ve babamı izlemem herhalde benim payıma isteyeceği en son şeydi. Onun kayıp ve yoksunlukla belirlenmiş bir geçmişle arasındaki tek bağıydım. Bu durum onu mutsuz ama aynı zamanda güçlü kılıyordu. Kararlılığı için ödediği bedelden pişmanlık duyabilirdi ama kararlıydı ve bundan yararlanıyordu. Helge için beni gerçekten çok zorladı. Fiziki kıpırtısızlığı bir silah, bir zırhtı. O soluk gri gözlere bakar ve neler gördüklerini merak ederdim. Gertrude inadı sürdürüp benimle ilişki kurmaya kesinlikle yanaşmayınca ben de 6 haftadır içimde birikenlerin hepsini bir bir saydım. Helge'ye duyduğum aşkı savundum. Gertrude beni hiç bu kadar ateşli görmemişti. Helge'ye karşı ön yargılarını doğrulayan bir etkendi bu da tabii. Sarışın büyücü oğlunun masumiyetini elinden kapıp alıvermişti. Buna benzer bir şey söyleyince hiç çekinmeden cevabı yapıştırıverdim. Bekaretimi 17 yaşıma gelmeden kaybettim. Hem de senin bir arkadaşınla, sadık bir yoldaşla anne. Bizimle kalıyordu, hatırladın mı? Yalan söylüyorsun seni piç kurusu. Sonunda onu canlandırmayı başarmıştım. Gayet keyifli bir halde sakinleştim. Anne, benim konumumu ortaya sen attığına göre bana bir şeyler anlatamaz mısın?